Güne Bakan Deprem Özel. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Umutlarımızı diri tutmaya çalıştığımız yeni bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresimizden ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, asrın felaketi olarak ifade edilen depremin 11. günündeyiz. Depremde can kaybımız 36.147'ye yükseldi, 108.068 kişi yaralandı. Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, ülkemizde yaşanan depremler sonrası Kazakistan, devlet başkanından halkının en küçük üyesine kadar Türkiye'nin yanındaydı. Büyükelçiliğimiz aracılığıyla yapılan maddi ve manevi desteğin ayrıntılarını Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Mahmut Şevket Bayram'la konuşacağız. Efendim, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un talimatıyla ve Kırgız halkının destekleriyle hazırlanan 100 Kırgız boz üyü yani keçeden yapılan evler AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş'ta kuruldu. Yaşadığımız afet sonrası Kırgız kardeşlerimizin destekleri ve Kırgızistan devletinden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını Kırgız Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdülmetin Keskin'le konuşacağız. Deprem suçları soruşturma büroları ve enkaz kaldırma çalışmalarının hukuki boyutunu avukat Osman Yurt'la konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Bu acının tarifi çok zor.
Isparta Yeşilköy'den Hüseyin Kılıç amca aradı. 150 TL bağışlıyorum dedi. Ve uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Bu bayrak inmesin, bu millet hep beraber olsun, hepinizin alnından öpüyorum dedi.
0212.
Medya yardım seferberliği için bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek kampanyası TRT1'in de aralarında bulunduğu 213 televizyon ve 562 radyoda ortak canlı yayınla düzenlendi. Türkiye'deki ortak yayın Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de ekranlara yansıtıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana vatandaki depremzedelere yardım elini uzattı.
Ben bu akşam kendi adıma 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Yüreğimiz Türkiye'ledir, yüreğimiz milletimizdedir. İnşallah bu yaralar hep birlikte aşacağız. Çünkü biz güçlü bir milletiz ve Kıbrıs'ta her zaman olduğu gibi biz Türkiye'nin komik bir parçasıyız.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres video mesajla kampanyaya katıldı.
Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi. Seninleyiz Türkiye.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da duygusal bir konuşma yaptı. Ülkesi adına 1 milyon avro bağışta bulundu.
Bizler Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim için yaptıklarını hiç unutmayacağız. 2019 depreminde bizim için yaptıklarınızı hiç unutmadık ve Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. İzin verirseniz Arnavutluk insanları adına 1 milyon euro bağışlamak isterim.
Tek yürek yazıp 1866'ya mesaj...
Yaklaşık 6 saat süren yayının moderatörlüğünü kanalların ekran yüzleri yaptı. TRT'nin sevilen dizilerinin oyuncuları ve program sunucuları da yardım için gelen telefonları cevaplamak için ortak yayında yer aldı.
Muhammed Abdullah Bey Kıbrıs'tan arıyor, 10 milyon TL'lik bir yardım yapacağını söyledi.
Az önce Avusturya'dan aradılar. Sadece Türkiye genelinde değil, yurt dışından da telefonlar alıyoruz. Bütün herkese teşekkür etmek istiyorum.
İş insanlarından siyasi parti liderlerine, sporculardan kulüp başkanlarına Türkiye sıkı sıkıya kenetlendi. Sivil toplum örgütleri, bankalar, dernekler ve belediyeler gibi çok sayıda kurum ve kuruluş yüksek meblağlarda bağışta bulundu. Şahsi yardımlar da çok fazlaydı. Kimi kumbarasındaki harçlığını bağışladı, kimi tüm birikimini, kimi de elindeki son parasını. Kampanyada toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay aracılığıyla afet bölgelerinde kullanılacak.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Ülkemizde yaşanan depremler sonrası Kazakistan devlet başkanından halkının en küçük üyesine kadar Türkiye'nin yanındaydı. Maddi ve manevi destek geldi. Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Mahmut Şevket Bayram'la konuşacağız. Sayın Bayram şu anda telefon attığımızda. Sayın Bayram merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum sizlere Kazakistan'ın başkenti Astana'dan.
Çok teşekkür ediyoruz. Diliyorum. Bizden de sizlere selamlar. İlk günden bugüne Kazakistan halkı Türkiye'nin yanındaydı, dualar ettiler. Maddi ellerinde ne varsa bütün imkanlarını seferber ettiler. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Gerçekten öyle. Burada halkın yoğun ilgisiyle yardımla ilgili ve acımızı paylaşmakla ilgili çok yoğun ilgisiyle karşılaştık gerçekten. Bu manada bizim ata mekanımız ve baba yurdumuz, ata yurdumuz Kazakistan devletine ve milletine çok çok teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız bu manada. Burada gerçekten göz yaşartan manzaralar oluştu. Çok duygusal anlar yaşadık hep beraber. Gelen bu büyük yardımları, maddi ve manevi yardımları gördükçe sevindik. Acımız bir nebze hafifledi. Az önce yine bir basın kuruluşu temsilcisini ağırladım. Taziye için buraya geldiğinde şöyle aynı bizim söylediğimiz şeyi söylüyor. Bizde de bir laf var dedi. Acılar paylaştıkça azalır. Evet. Kazak'ta bir laf var. Ben de söyledim ona, bu söz bile bizim ortak değerlerimizi ifade etmek için yeter. Aynı söz bizde de var diye. Sarıldık, taziyesini aldık, yardımlarını aldık ve uğurladık. Bu da çok o manada desteği, o sıcak yürekten desteği hissetmenin de bu acının yanında bir mutluluğu da var.
Onu
da
Sayın Bayram. Acılar hakikaten o kadar çok büyük ki kelimeler kifayetsiz kalıyor. Evet. Bölgedeki insanlarımız gerçekten kendilerini çok çaresiz hissediyorlar. Elbette devlet olarak, millet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Ancak o yaşadıkları hal, o ruh hali, o psikoloji çok başka bir şey. Bölgede olan arkadaşlarımız var. Onlara da maddi manevi destek vermeye çalışıyorlar vatandaşlarımıza. Evet. Küçük bir destek o kadar büyük bir hale geliyor ki. İşte Kazak halkı, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtmek için sosyal medyada Kazak-Türk bayraklarının yer aldığı "Biz beraberiz" sloganıyla paylaşımlar yapıyorlar. Bu o kadar önemli ki. Çok teşekkür ediyoruz Kazak halkına.
Gerçekten öyle. Burada Devlet Demiryolları'na ait bir idari bina var ve yüzeyi reklam panosu olarak kullanılır. Geceleri ışıl ışıl parlar o bina. Sadece bizim 7 günlük yas ilan ettiğimiz dönemde olduğunu düşünürken onlar bu süreyi uzatarak hala bugün bile yanından geçtiğimizde buranın Türkçesiyle "Biz bir gemiz" sloganı ve Türk bayrağıyla bizim acımızı paylaşmaya devam ediyorlar. İnanın biz bu gurbetellerde olayın büyüklüğünü ve acının büyüklüğünü anladığımız günden itibaren Türkiye'de yaşayan bir fert bir hissediyorsa, inanın gurbette bu acının 5'e 10'a katlandığını yaşayarak gördük. Gerçekten çok biz de üzgünüz. Bundan elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bütün büyükelçilik mensubu arkadaşlarımızla, buradaki müşavir arkadaşlarımızla gelen yardımları sırtlayıp kamyonlara doldurmak dahil her türlü çabanın içerisindeyiz. Bu manada ben şundan da izin verirseniz bahsetmek istiyorum. Buyurun. Kazakistan devleti sizin de söylediğiniz gibi her ilk günden itibaren yanımızda oldu. Ben Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev nezdinde bütün devlet yetkililerine de teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Çünkü biz bir taziye defteri oluşturup açtığımızda devlet başkanı nezdinde ilk bir Türk Büyükelçiliği ziyaret eden kişi Kasım Jomart Tokayev'di. Ve taziye defterimize ilk imzayı atan da o oldu. Ona da minnettarız. Acımızı paylaşmak için ilk günden koştu geldi. Hiç büyüklenmeden ve bu acıyı yüreğinde hissettiğini de bize de hissettirerek bizim yanımızda oldu. Var olsunlar. Hemen bir talimatla 1 milyon dolarlık bir devlet yardımı gerçekleşti. Ardından da yine bugün dün açıklanan bir şeyle 55 tonluk bir ek yardım paketi uçaklarla Türkiye'ye gidecek. Kazak milleti de biz devletimizin ve memleket başçımızdan geri kalamayız deyip burada da onun üzerine, o 1 milyon doların üzerine 2 milyon 600 bin dolar daha topladılar kendi aralarında. Burada açtığımız evet, hesaplarda biriken sivil toplum örgütleriyle. Ve Kırgızistan'la birlikte yürütülen bir şey var. O ayrı, bizimkiler de ayrı. Şu anda Kahramanmaraş'ta 84 tane geleneksel Kazak çadırı, yurt dediğimiz çadırlar şu anda kuruluyor. Ekipler orada. Onlar da varlığını, karakterleriyle o çadırlar, Kazak varlığını, Kazakistan varlığını orada hissettiren güzel örnekler oldu. Onun için de minnettarız. 80 tonun üzerinde bir yardım gönderdik. Bunların sadece 45 tonu zaten çadır. Bir 60 çadır daha yine o yurt dediğimiz geleneksel kıl çadırlardan da hazırlanıyor şu anda. Biter bitmez de oraya gidecek. 101 kişilik bir Kazakistan kurtarma ekibi Türkiye'de çalışıyorlar. Bizim son duyduğumuza göre yaklaşık 5 kişinin sağ çıkarılması, 50'ye yakın yaralının kurtarılması gibi faaliyetler icra ettiler. Onun için de müteşekkiriz. Cumartesi ve pazar günleri de bu hafta sonu itibariyle görevlerini tamamlıyorlar. Ve Astana'da onları bir coşkuyla, alkışla karşılamayı hazırlanıyoruz. İçlerinden bir tanesinin de dün itibariyle bir bebeği oldu. Orada babası Türk kardeşlerini kurtarmakla meşgulken onun burada bir bebeği oldu. O pazar günü bebeğine kavuşabilecek, pazar günü geliyorlar. Bizler de onu yalnız bırakmıyoruz. Büyükelçimiz de buradaki TRT ekibimizle hep beraber onları da ziyarete gideceğiz pazar.
Sayın Bayram, günü. Böyle güzel haberlere çok ihtiyacımız var. O bebeğimizin de ömrü uzun olsun, mutlu, huzurlu amin olsun inşallah. Allah-u Teala anne babasına, vatanına, milletine evet bağışlasın onu.
Evet Mustafa Beyciğim, burada çok güzel şeyler, anlar yaşadık bu acıyı paylaşırken. Normal süreçlerde hissedemediğimiz bazı duyguları böyle günlerde iyi manada da kötü manada da hissedebiliyorsunuz. O kadar güzel şeyler yaşıyoruz ki inanın burada duygulanmamak, gözyaşları dökmemek elde evet değil. Biz bir büyükelçiyi beklerken taziye defterine şey yazmak için, taziyelerini yazmak için bir büyük devlet devletin büyükelçisini beklerken o arada kırmızı paltosuyla dünya güzeli çok tatlı bir birinci veya ikinci sınıf talebesi, 8 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bir kız yavrumuz içeriye girdi babasıyla. Elinde bir karton kutu vardı. Karton kutunun üzerinde böyle hedef rakamlar var. Bazıları tamamlanmış falan. Anlayamadık önce ne olduğunu. Geldi taziye masasının üzerine bunu bıraktı. Dedi ki bu benim kumbaram.
Evet.
Yani içinde kumbarada da bilmem ne zamandır biriktirdiği ve tüm serveti, onun tüm varlığı olan parayı, yani ben hakikaten çok bunları anlatırken bile duygulanıyorum. Evet. O karton kumbarasını oraya bırakarak Türkiye'deki kardeşlerime bu parayı götürün olur mu dedi ve bize teslim etti.
Biz öyle anları yaşıyoruz ki hakikaten evet duygulanmamak elde değil. Dün de Türkiye'de büyük çaplı bir yardım organizasyonu gerçekleştirildi. Pek çok televizyon evet ve radyo kanalının katıldığı, çocuklar kumbaralarındaki paraları gönderiyorlardı. Evet. İhtiyarlarımız hac paralarını, umre paralarını evet gönderiyorlardı. Evet. Yani böyle bir birlik ve dayanışma içerisindeyiz.
Bu ilgiyle takip ettik biz de dün gece, buralarla Türkiye arasında bir 3 saat önde olan bir saat farkımız var. Buna rağmen gecenin geç saatlerine kadar takip ettik biz de. Bir kez daha bu Necip Türk milletinin bir evladı olmanın evet özür diliyorum.
Estağfurullah.
Gururunu yaşadık içimizden, yüreğimizden. Çok büyük bir milletiz. Evet. Çok büyük bir milletiz. İçeride dışarıda kim ne olursa olsun, ne kadar düşman olursa olsun, ne kadar şey olursa olsun, Türk milletine sırt sırta verip, yan yana, omuz omuzana verip hiçbir şekilde halledemeyeceği bir sorununun olduğunu biz dün bir kez daha gördük. Bu bizim, bu çocuklarımızın kumbaralarını patlatıp bize bu şeyde buradaki Kazak çocuklarının, oradaki Türk çocuğu, Türkiye'deki yavrularımızın bu fedakarca davranışları bizim hem memleketimiz için, hem Türk dünyası için, hem gelecek yıllar için, geleceğimize ümitle bakmamıza sebep olan çok güzel örnekler yaşıyoruz. Allah böyle evlatlar yetiştiren anne babalardan da razı olsun.
Amin.
Yani böyle bir nesil yetiştirenlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Bunlar artık aradığımız, özlediğimiz, artık kaybediyoruz diye üzüldüğümüz değerlerimiz. İnşallah bu gibi acılı günler bize bu değerleri yeniden hatırlatması için hayır ve fayda sağlar. Ve önümüzdeki günlere çok daha güvenle, birliktelikle, kardeşçe, sırt sırta, omuz omuza, yiğit düştüğü yerden kalkar sözünün gerçekleştiren Necip Türk milleti olur ve yolumuza devam ederiz.
Evet.
100. yılında bir asırı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böyle bir felaket yıkamaz. Biz beraberiz, biz hep birlikteyiz. Dün bunu tekrar maddi anlamda da gösterdik, yürekten gösterdik. Destanlar yazılıyor, her manada destanlar yazılıyor. O enkaz altında yaşama direnen çocuklardan, bebeklerden tutun, o şeyleri, kurtarma ekipleri patilerini parçalaya parçalaya o şeyden canlı bir insan çıkarmak için gayret eden o bizim dostlarımız, hayvan dostlarımıza kadar herkes destan yazdı.
Evet.
Bunu tarih yazacak, unutmayacağız bu günleri ve bundan sonra da Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, her şey daha iyi olacak diye düşünüyorum.
Evet, Sayın Bayram, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kazakistan halkına çok teşekkür ediyoruz.
Evet.
Depremin ilk gününden bugüne kadar maddi manevi desteklerini esirgemediler. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kazakistan halkı adına alayım. Çünkü biz birgeyiz, birgemiz dedik burada. Hakikaten öyleyiz. Ben burada bir Kazak ferdi gibi o selamınızı baş üstüne deyip alıyorum. Buradan da Kazak halkının, buradaki çalışanlarımızın selamlarını aktarıyorum ve şunu çok iyi bilsin ki Türk halkı, Kazak halkı Türkiye'deki depremde duyulan acıyı birebir paylaşıyor, bizimle birlikte yaşıyorlar. Onlar da var olsunlar.
Gönüllerimiz bir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Size çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Biz de burada görev yapan TRT ekibi arkadaşlarımızla güzel işler yapmaya, bu güzel haberleri, güzel şeyleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bunların çünkü yaşanmasının ötesinde örneklik teşkil etmesi açısından insanlara duyurulması da önemli. Buradaki bizim vazifemiz de o. İletişim Başkanlığı'nı temsilen ben buradayım. Yine bizim ilgili ve bağlı kuruluşlarımızla, TRT'mizle, Anadolu Ajansımızla, bütün haberci kardeşlerimizle burada bu güzelliklerin duyurulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ki gelecek nesiller bugünlerden örnek alsınlar diye.
Evet, sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim Mustafa Beyciğim. Hayırlı yayınlar diliyorum size. İyi günler dilerim.
İyi günler.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Mahmut Şevket Bayram telefon hattımızdaydı.
Teyze,
bir ekibiz
teyze,
kardeşiz.
Lanta gibiyim sen,
Allah razı olsun. Allah analarınızı, elleri öpüle sana.
En az depremine de gittim.
Evet.
İzmir depremine de gittim.
Evet.
Tonlarca ağırlıktaki enkazın altında, moloz yığınlarının arasında bir nefes için seferber oldular. Zamanla yarıştılar. Onlar, jandarma arama kurtarma timleri.
Sen rahat ol. Rahat ol.
Kahramanmaraş'taki 320 daireli Ebrar sitesi, kentteki büyük yıkımı gösteren noktalardan yalnızca biriydi. Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı bu sitedekilerin yardımına ilk günden jandarma arama kurtarma ekipleri yetişti. 42 kişi jandarma arama kurtarma ekipleri sayesinde enkazdan kurtarılıp hayata döndü.
Coşkun.
Evet.
Abi, bura odanın neresi tam senin?
Mutfak.
Mutfak kısmında mı?
Evet.
Hadi bismillah.
Yavrum, geçmiş olsun Muhammed.
İyi, aslan gibi Muhammed.
Aslan gibi.
Aslan verdi.
Aslan gibi.
Oğlum, ne yapıyorsun paşam?
Muhammed'im.
Oğlum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un talimatıyla ve Kırgız halkının destekleriyle hazırlanan 100 Kırgız boz üyü yani keçeden yapılan evler AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş'ta kuruldu. Yaşadığımız afet sonrası Kırgız kardeşlerimizin destekleri ve Kırgızistan Devleti'nden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını Kırgız Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdülmetin Keskin'le konuşacağız. Sayın Keskin şu anda telefon attığımızda. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, kolay gelsin öncelikle.
Çok teşekkür ediyoruz.
Asrın felaketi olan bu çok büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm Türk dünyasına başsağlığı diliyoruz. İlk günden beri az önce bahsettiğiniz gibi Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Sadık Japarov'un talimatları vardı. Bütün Kırgızistan halkına, bütün devlet dairelerine, kesinlikle Türkiye'ye yardım edilmesi konusunda, bu zor günde yanlarında olması konusunda özellikle bu konuda bir çalışma yaptılar. Sağ olsunlar, ilk günden beri bir çadır özellikle hızlı bir şekilde çadırı Kırgızistan'a Türkiye'ye ulaştırması konusunda hızlı bir şekilde hem Türkiye Büyükelçiliği ile beraber bir koordinatında böyle bir çalışma başlatıldı ve şükür ilk çadırları biz Gaziantep'te havalimanına karşıladık. Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz önderliğinde AFAD ekiplerinin koordinasyonunda çadırlarımızı karşılayarak daha sonra Kahramanmaraş, tabii ki burada çok büyük bir deprem gördük orada. Onun için oraya götürülmesi özel bir talimat var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Oraya Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde bir yer bahsedilmiş, bir halı saha bahsedilmiş Kırgız çadırları için. Biz burada Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, gönüllüleri, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çalışan Kırgız kardeşlerimizi gönüllü olarak buraya davet ettik. Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyünde yaşayan, 40 yıldır yaşayan Kırgız abilerimizi bu çadırdan anlayan, bu otağdan anlayan insanları davet ettik gönüllü olarak. Ulupamir muhtarlığının önderliğinde bizim bu davetimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için her taraftan Kahramanmaraş'a doğru yola çıkıldı. Tabii geldikten sonra bu çadırları iki gün içinde tamamen kurduk. Şu anda Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde kullanılmaya hazır AFAD ekiplerine teslim ettik.
Sayın Keskin, deprem bölgelerinde hava çok soğuk. Geceleri o soğuğun şiddeti artıyor. Bu Kırgız boz üyünün keçeden yapılan evlerin özellikleri neler? Biraz bundan bahseder misiniz?
Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz ki Orta Asya'da dediğimiz Türkistan topraklarındaki atalarımız yıllardır hep göçer hayat yaşamışlardır. Ve bu oradaki soğukla dayanıklıdır. Oradaki ayaza, oradaki yağmura, oradaki kara dayanıklı bir çadırlardır. Orada otağlarımızdır. Yani atalarımızın kullandığı, eski atalarımızın kullandığı otağlarımız bugün Türkiye Cumhuriyeti Kahramanmaraş'ta. Bir ailenin sığabileceği 25 metrekaredir. Dışarıdan rüzgar, yağmur kesinlikle almıyor içerisi. Ondan sonra içeriye küçük bir ısıtıcı koyduğu zaman içerisi sımsıcak oluyor. Yani portatif istediğimiz yere götürülebiliyor. Böyle bir otağlarımızdır. İnşallah depremzedelerimiz de girdiği zaman biraz kendilerini rahat hissedeceklerine eminiz. Tabii ki Kazakistanlı kardeşlerimiz de kuruyor o bölgede.
Evet.
Etnospor Kültür Federasyonu da kuruyor orada. Okçular Vakfı'nda çadırlar aynı şekilde Orta Asya'dan getirilen çadırlar da oralarda kuruluyor ve bir otağ kent oluşuyor yavaş yavaş.
Bu çadırlar kaç kişilik?
Bu kaç kişilik bir ailenin sığabileceği, yani bu durumlarda bir ailenin
4-5 kişi rahatlıkla sığabilir o halde.
kişiye, 7 kişiye, 8 kişiye de yatabiliyor orada. Yani çok da rahat bir şekilde kalınabiliyor orada. Rahat bir şekilde işte yüklerini koyabiliyor, eşyalarını koyabiliyorlar güvenli bir şekilde. Böyle sanki Cumhurbaşkanımız özellikle ilk çadırların oraya ulaşılmasını istemişti. Tabii ki Kırgızistan'dan 100 tane de kurtarma ekibi geldi. Şu anda Kahramanmaraş'ta son sürat devam ediyorlar yine çalışmalarına. Hem Kırgızistan televizyonlarından ciddi bir duyurular yapıldı. Bütün halkın gönlü Türkiye'deki soydaşlarıylaydı. Bunu böyle bilinmesini isterim. Halkın elinde bütün çocukların kumbarasından tutun da iş adamları, televizyon çalışanları, devlet kurumlarındaki çalışanlar, birileri günlüğünü bağışladı, birileri aylığını komple bağışladı. Böylelikle hem parasal olarak da bir yardım toplandı. Evet. Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarıldığını biliyorum.
Onları. Sayın Keskin, Kırgızistan'dan deprem bölgesine bir yardım seferberliğinin başlatıldığını, Maliye Bakanlığı'nın da hesabında bir paranın toplandığını Türkiye'ye teslim edilmek üzere biliyoruz. Net bir sayı var mı, rakam var mı? Biliyor musunuz ne kadar toplandı?
Tam net bir sayı yok şimdi. Basının farklı yerlerine takip ediyoruz. Farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Tabii ki devletimiz Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine mutlaka gelmişti. Net bir sayı vermem doğru değildir. Tabii ki amaç oradaki insanların gönüllerinin burada olması. Türkiye'de olması. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyası bölgesindeki hangi ülke olursa olsun hep yanlarında oldu şimdiye kadar.
Evet.
Depremin ilk gününden beri bütün o bölgedeki Türkistan topraklarındaki insanların hepsinin gönlü Türkiye'deydi. Bunu kesinlikle eminim bu şekilde konuşuyorum. Evet. Çünkü yüzlerce insan beni aradı.
Hakikaten az çok fark etmez. Kimin elinde ne varsa imkanı neyse onları vermeye gayret ediyorlar. Yani gerçekten canı gönülden gönderiyorlar.
Evde döşek yapıyormuş, yorgan yapıyormuş. Evet. Onları bile getirip Büyükelçiliğin önüne koydular. Alın götürün Türkiye'ye diye. Ondan sonra işte kimisi ceket işte tekstil götürüldü. Ne dikti yani sıfır. İkinci el değil kesinlikle. Evet. Getirip teslim ettiler. Mutlaka soydaşlarımıza mutlaka götürün diye. Yani ciddi bir asrın felaketinden bahsediyoruz burada ya. Yani bunu baktığımız zaman dünden beri basını takip ediyoruz. Türk dünyasında özellikle takip ediyorum. Azerbaycan'dan 1000 tane konteyner geldi. Adıyaman'da. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Sahra Hastanesi gerildi. Özbek kardeşlerimizin yaşadığı Ovakent'te. Kırgızistan'dan 125 ev otağı geldi. Kazakistan'da bir o kadar ok geliyor. Geldi, kuruluyor. Yani bunlar bir nebze olsa inşallah oradaki Kahramanmaraş'ta kalan belki esnaf girecek oraya. Belki de hani orada mağdurları gördük. Biz Maraş'ın merkezine kadar indik, gezdik. Gerçekten acının acısı yaşandı desek doğrudur diye düşünüyorum. Evet. Yani Rabbim sabrı insanlara vermiş ki, yani Rabbim insanlara sabrı vermiş. Gerçekten sabırlı insanlar da gördük, metanetli insanlar da gördük. Devlet kamu binalarında içerilerine girdik. Belediyelerin tamamen odalarını açmış yatıyorlar. Onlarla biraz sohbet ettik. Bizi görünce çok sevindiler. Muhabbet ettiler. Biraz moralen iyi oldular. Yani Allah sabır versin diyelim. İnşallah onlar tabii kısa bir süresinde o otağlarımıza yerleşecekler. Bir müddet orada yaşayacaklar. Çok da rahat yaşayacaklar eminim. Çünkü bu otağlarımız Kırgızistan'ın da turizmde kullanılıyor. Avrupa'nın muhtelif yerlerinden, dünyanın farklı yerlerinden gelerek orada bir ay dinlenerek gidiyorlar. Yani burada da eminim ki buradaki depremzadelerimize de bu otağlarımız bir moral olur, bir dinlenme alanı olur. Belki de biraz daha inşallah bu olayın artık kabullenerek adapte olur yani hayata. Orada şu anda dün de biz kurulumu bittikten sonra afet yetkilileri çocuk oyun alanlarının kurulması için planlama yapılıyordu. Ondan sonra işte insanın ihtiyaçlarını giderebilmesi için alanlar oluşturuluyordu. Yani güzel bir şey olur diye tahmin ediyorum inşallah. Daha da güzel olacaktır. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'niz büyük bir devlettir. Kendini toparlayacaktır. Bu acılarımız inşallah geçecektir.
Evet, inşallah.
Üç aylarımızın yüzü su yürmetine bu acılarımızın bir an önce hafiflenmesini biliyoruz tabii ki. Ama Kırgız kardeşleriniz kesinlikle 7'den 77'ye Türkiye'deki soydaşlarıyladır. dualar, her gün dualarda, namazlarda dua kılınıyor, toplu dualar kılınıyor. Bu cumada toplu dualar kılınacak. Böylelikle inşallah Türkiye'nin yanında her zaman, her konuda olduklarını ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Sadır Japarov Bey ilk önce 30-40 kişilik bir ekip gönderdi. Daha sonra da yine aşırı o şekilde 30-40 kişilik ekipleri gönderdi. Kurtarma ekipleri yakinen takip ediyor. Dün de mesela olağanüstü Kırgız Cumhuriyeti olağanüstü Haller Bakanı bizzat kendisine göndermişti. Kontrol et, bak, gel. Rapor ediliyordu. Geldiler. Beraber gezdik çadırları, dağlarımızı. Bütün eksiklikleri, bir şey olsa bildirilmesi, özellikle Sayın Büyükelçimize bildirdiler. Yani bu vesileyle inşallah Kırgız halkı, Türk dünyası halkı bugün Türkiye'deki kardeşleriyle beraberdir. Abileriyle, ablalarıyla, gençlerle. Yani bu böyle bilinmesini özellikle de istiyorum yani. Biz de tabii ki ilk günden beri de o bölgelere gitmek için çaba sarf ettik. Ne yapılabilir? Hızlı bir şekilde oradaki dostlarımızı yönlendirdik. Oradaki yaşayan Kırgız kardeşlerimizi yönlendirdik hızlı bir şekilde destek olunması için.
Sayın Keskin, bu maddi ve manevi destekler o kadar önemli ki, işte yine Kırgızistan'da enkazda vefat edenler için Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Bunları duymak, bunları bilmek o kadar kıymetli ki, bunlar bizi daha çok birbirimize perçinliyor, daha çok kaynaştırıyor. Türk dünyası, İslam dünyası, Türkiye'nin yanında bunu bilmek çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz.
Bu kesinlikle, yani orada 70 yaşındaki Kur'an-ı Kerim okup ağlayarak beni arıyorsa, duamız sizinle, duamız Türkiye Cumhuriyeti'yle, Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarımızla diyorsa bu çok çok önemlidir. Yani dualar, önemli olan duadır inşallah. Ondan sonra tabii ki maddi, manevi zamanla aşılacak, gelinecek ama şunu bilinmesin ki Kırgız kardeşlerimiz her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile beraberdir, soydaştır. Kırgız kardeşlerimiz bizim her zaman yanınızdadır.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Keskin.
Kırgız ve Yardımlaşma Derneği olarak TRT ailesine de saygılarımı sunuyorum. Çok büyük geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyorum.
Sağ olunuz.
İnşallah bu afeti de bu zamana da getireceğimize inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Her zaman da ifade ediyoruz. Türkiye'yi bizim seviyoruz. Türkiye demek, bir tane rahmetli birisi bize demişti. Rahmetli Halim Vatan diye bir aksakalımız. Türkiye diye, Türkiye, Türk yuva demek anlamında diyordu. Türk'ün yuvası Türkiye diyordu yani.
Evet.
Beni onu güzel oradan duyduktan sonra daha da anladım yani. Türkiye bizim için, İslam dünyası için çok çok önemlidir. Allah sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. İnşallah şehit mertebesi
versin. Amin.
Evet. Allah bir daha böyle bir afetleri yaşatmasın arzumuz.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli dualarınız için de.
Çok çok sağ olun, çok var olun.
Teşekkür sağ olunuz, ederim. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kırgız Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdülmetin Keskin telefon hattımızdaydı.
Yeni doğan geliyor.
Hayır maşallah.
Aklın orada, çocuğun da, eşin de, bilmediğin bir memleket. Arabanın içinde bekliyor.
Günlerce uykusuz çalışanlar, elleriyle beton yığınlarını arayanlar. Onlar, enkaz altındakiler gün ışığına kavuşsun diye elleriyle, iğneyle kuyu kazanlar.
Saatlerce arama kurtarma ekipleri enkazın başında bir sese, bir nefese ulaşmak için mücadele ediyor. Elleriyle kazıyorlar yeri geldiğinde ve o nefese ulaştıklarında o kazdıkları elleriyle dokunuyorlar. İlk teması onlar sağlıyorlar. Kanasa da, parmakları kırılsa da bu mücadeleyi hiç bırakmıyorlar.
Arama kurtarma ekipleri depremin ilk anında geride ailelerini, sevdiklerini bırakarak gitti bölgeye. Depremzedelere umut ışığı olmak istediler.
Az kaldı be kanun be, az kaldı be, hadi be.
Yorulmaya küstüler. Alper Pamir de yarı yıl tatili için Malatya'daydı. Hayat Apartmanı enkazında kalanlara hayat verdi. Elleri yaralandı ama mücadeleyi bırakmadı.
Ben orada şunu düşündüm. Ben o depremde, ilk depremde o binada yıkılmış olsaydım bekleyen olacaktım. Beklenen değil. 30 santimlik, 40 santimlik bir moloz yanı vardı önümüzde. Oradan çıktım. Çıktıktan sonra elimde yaralanmalar olmuştu. Orada bir doktor ekibi vardı sağ olsun. Belediyenin bir aracıyla beni o doktorların toplandığı alana götürdüler.
Çoğu zaman hassas davranmak gerekti enkaza. Kazmada, kürekte elleri oldu.
Cengiz abi şu an eşeleyerek ellerimle geliyorum yanına.
Beytullah temiz ekibiyle birlikte 140. saatte 27 yaşındaki Muhammed Habib'e ulaştı. 10 saatlik zorlu uğraşta yaralanan ellerini hiçbiri önemsemedi.
Emrullah arkadaşım da şöyle elini göstersin. Eliyle kazırken kumların girmesi sonucu buralarda yaralanmalar oldu vesaireler oldu. Daha yukarıda çizikler var. Vücudumuzun farklı yerlerinde çizikler var. Sonuçta demir kesiyoruz.
Son bir kişi sağ çıkana kadar onların mücadelesi sürecek. Toprağa milim milim kazanlar, mucizeleri gerçeğe dönüştürmeye devam edecek.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Deprem suçları soruşturma büroları ve enkaz kaldırma çalışmalarının hukuki boyutunu konuşacağız bu bölümde. Avukat Osman Yurt telefon attığımızda. Sayın Yurt merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Adalet Bakanlığı'ndan bir duyuru vardı geçtiğimiz günlerde. Müteahhitler kaçmasın duyurusu. Bir de deprem suçları soruşturma büroları kurulacak diye bir duyuru. Adalet Bakanlığı depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak yıkılan binalarla ilgili deprem suçları soruşturma büroları kurulmasını istedi. Duyuruda soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesini istedi. Bu depremde 12.141 bina yıkıldı. Çok büyük bir acı yaşanıyor. Bu deprem suçları soruşturma büroları nasıl çalışacak? Söyleşimize buradan başlayalım.
Evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Böylesine ağır ve ülkemiz için tarihi anlamda, coğrafi anlamda da olağanüstü özellikleri olan bir süreci yaşıyoruz. Tarihe geçen bir depremle yüz yüzeyiz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Şimdi bu büyük bir deprem ve 11 şehir, 10'du, 11. şehirde dün akşam dahil edildi. Bir de bu 11 ilin dışında da mesela Maraş'ın Kayseri'ye sınır olan ilçelerinde de aynı şekilde tahribat var. Yani çok geniş bir alan. Dolayısıyla bu konuda daha böyle uzman olan, daha geniş katılma ihtiyaç vardı. Adalet Bakanlığı'nın deprem suçları soruşturma bürolarının kurulmasıyla ilgili düzenlemesi son derece yerinde oldu. Bu konudaki uzman olan bütün Türkiye'den hukukçuların, yargı mercilerinden insanların katılacağı bürolar oluşturuldu. Bu yerinde oldu. Çünkü yetişmek kolay değildi. Mesela bu deprem öyle bir sarsıntı oldu ki ilk 1-2 günde cenazelerin defniyle ilgili bile büyük sorunlar yaşandı. Yani savcıların yetişemediği olaylar yaşandı. İlk 1-2 günlük şoktan sonra da düzenlemeler hızla geliştirildi ve bugün artık özel büroların olduğu, Türkiye'nin her tarafından hukukçuların destek verdiği bir zemindeyiz. Bu güzel, çünkü aynı zamanda böylesine bir Türkiye'yi derinden etkileyen, bütün insanlarımızı derinden etkileyen böylesine bir olaya karşı bir daha böyle bir ağır şekilde geçirmemek, yani deprem olacaktır, depremin olmamasına dönük bir düzenleme mümkün değil. Bu varlığın gerçekliği sonuçta, bu depremler olacak, ancak depremler olduğunda en az zararla, en az hasarla nasıl atlatacağımızla ilgili düzenlemeler, diğer meslek grupları, diğer alanlarda çalışmalarla birlikte hukukçuların hukuki düzlemde de yapacakları çalışmalarla bir daha olmaması için şimdi işte bu büroların en etkili şekilde çalışması, gerekli tedbirlerin alınması, gerekli derslerin çıkartılması lazım.
Evet.
Yani bu anlamda aslında bir şey ekleme ihtiyacı duyuyorum. Bu topyekün bir sorun. Yani sadece en son müteahhitler, tamam müteahhitler olayın en ucunda olduğu için sorumludur, sorunlar vardır, sorumludurlar. Bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Bu doğal ama bu sadece en son işlemi yapanlarla sınırlı olmayacak kadar devasa bir konu. Topyekün bir ovayı yerleşim açmışsanız orada da bunun ortaya çıkacağı belliydi. Bugün doğa bizden geri aldı. Bunu topyekün sorgulamamız gerekiyor. Herkes de bulunduğu noktada hangi sorumluluğu varsa bunun gereğini yerine getirmesi lazım.
Evet. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Az önce siz de ifade ettiniz, bu topyekün bir mücadele. Bundan sonra neler yapılacak? Yeni binalar nasıl yapılmalı? Depreme dayanıklı yapılması gerekiyor ki deprem olduğunda en az hasarlı ya da hasarsız kurtulabilelim. Bu çok büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili de gerekli adımlar atılacak inşallah. Bu enkaz kaldırma çalışmalarının hukuki boyutu nedir? Pek çok müteahhit tutuklandı. Bazıları yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı, tutuklandı. Nasıl devam edecek bu süreç?
İşte devlet bunun için var, hukuk bunun için var. Hem büroların oluşması hem kamuoyundaki genel duyarlılık bu konuda bahsettiğiniz gelişmeleri sağladı. Ve bu devam da edecek. Zaten yine kamu güçleri enkaz kaldırmanın da bir defa hukuk içinde olması için gerek düzenlemeleri yapıyorlar. Yani hiçbir enkazın bir defa gereken numuneler alınmadan, eksikler tamamlanmadan kaldırılmaması gerekiyor. Evet. Yani içinde canlı da kalabilir. Nitekim bugün bile işte bugün 11 ve 12. günde bile neticede insan çıktı. Öyle kolay değil. Hemen kaldırmaması gerekiyor ve kaldırılırken de gerekli tedbirlerin alınması suretiyle kaldırılması lazım. Yani numunelerin alınması lazım, kullanılan malzemelerin test edilmesi lazım, bunların kayda geçirilmesi lazım. Ondan sonra kaldırılması gerekiyor. Bununla ilgili düzenlemeler var. Bunları takip edeceğiz hep birlikte. Yani sorun burada sadece enkaz kaldırmakla da yetmiyor. Mesela Gölcük'te yaşadığımız ve burada da işte bakanlıkların açıklamalarıyla ortaya çıkan mesela çocuklar sorunu. Mesela işte ismi tespit edilemeyen, defnedilen insanlar, cenazeler sorunu. Bunlarla ilgili işte bütün tedbirler alınması gerekiyor. Her birisiyle ilgili tespitler yapılması gerekiyor. Bunların belirli bir merkezi bir organizasyonla, devletin kayıtlarıyla yönetilmesi lazım. Yani mesela dünkü yine bakanlık açıklamasında işte 300 civarında çocuğun kimliğinin olmadığı söyleniyordu. Yani bu konularda çok ciddi tedbir almak gerekiyor. Çünkü art niyetli insanlara zemin olabilecek zaaflara meydan vermemek lazım. Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Yani birileri gidiyor, çocuk almak istiyor. Hatta AFAD adına geldiğini söylüyor ve polis tespit ediyor. Bunun için gerekli tedbir alınıyor. Yani bu kadar toplumda negatif şeyler olabilir. Yani düzensizlikten de kaynaklanabilir. Dolayısıyla bahsettiğim yan bütün unsurların gözetilmesi lazım. Hepsi hukuk içinde olacak. Hukuk hepimize lazım. Ve depremden sonra artık diğer yara sarma çalışmalarıyla birlikte hukuki düzenlemeler de işin temeli ve enkaz kaldırırken de gerekli hukuki tedbirler de kaldırılacaktır.
Evet. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Şunu da merak ediyorum. Bu yıkılan binalarda örnekler alınıp da raporlar toplandığında bu süreç nasıl yürüyecek? Biraz bundan bahseder misiniz?
Şimdi bir defa bu konuda bunlar yani hukuki anlamda varsa ihmaller, suçlar işlenmişse bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Ama bunları yaparken de uzmanlıkla bunun yapılması lazım. Dolayısıyla yapılan depremler nedeniyle yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında yürütülecek soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemleri ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi bu hukuki düzenlemelerde yerini alıyor. Bunlar bir defa hukuki anlamda hukukçuların, bakanlığın deprem suçları soruşturma büroları yetkililerinin ve başsavcıların ve savcıların görevlendirilmesiyle bunların denetiminde yürümesi gerekiyor. Ancak bütün bunların ilgili diğer kamu kurumlarında ve diğer yetkili laboratuvarlarda incelenmesiyle devam edecek. Yani her bir kurumun kendine ait bir bölümü var ve onlar yerine getirilecek. Yani bu noktada da gittikçe oturdu ve bakanlığın bu konudaki yazısı da zaten çok ayrıntılı bir şekilde bahsettiğiniz sorunun cevabını kendi içinde barındırıyor.
Evet. Sayın Yurt, haber bültenlerine de yeni düşen bir haber var. OHAL kapsamında evet, sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle deniliyor: yargı alanında hak kayıplarının önlenmesine yönelik düzenlemeler içeren kararnameye göre suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım, disiplin hapsi ve tazyik hapsi için düzenlenen zaman aşımı süreleri, koruma tedbirlerine ilişkin süreler ve ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler hariç, maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukukuna ilişkin sürelerle takip hukukuna ilişkin işlemler durdurulacak. Bundan ne anlamalıyız, nasıl değerlendirirsiniz?
Yani hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor öncelikle. Çünkü burada herkes can derdinde, herkes gününü kurtarmaya çalışıyor. Bu arada diğer yasal süreçleri bugünlerde işletirseniz çok insanın hakları kaybolabilir. Doğal olarak bunlar için bir geçici düzenleme yapılıyor. Ve insanların hak kayıplarının önlenmesi lazım. Sorun bu. Yani çünkü herkes can derdinde. Mesela evet, birkaç gün sahada, yani mesela Diyarbakır'da davalar normalde devam ediyor gibiydi ama yapılamadı. Çünkü adliye kimse gelemiyordu. Sonra düzenlemeler yapıldı ve gerek tedbirler alındı. Yani hak kayıpları olmaması için böyle düzenleme ihtiyaç vardı. Yerinde ve zamanında yapılan düzenleme oldu bahsettiğiniz düzenleme.
Evet. Sayın Yurt, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı programımızın sonuna geldik. Sağ olunuz efendim.
Kolay gelsin. Kolay gelsin.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, avukat Osman Yurt telefon attığımızdaydı. Deprem suçları soruşturma büroları ve enkaz kaldırma çalışmalarının hukuki boyutunu konuştuk ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Güne Bakan Deprem Özel.